billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimeullah'ın İktidâ-u Sırâtil Müstakîm adlı eserinin şerhinde devam ediyoruz. Dost doğru yol. Bilinmesi gerekir ki Sırat-ı Müstakîm, yani dost doğru yolun bazı inançlar ve tercihler gibi kalpte beliren içe dönük, batini özellikleri olduğu gibi bir takım sözler, davranışlar ve ibadetler gibi dışa dönük, zahiri göstergeleri de vardır. Ayrıca bu yolun beslenme, yeme içme, giyip, evlenme, barınma, bir araya gelme, ayrılma, yolculuk, ikamet, ata binme veya bineğe binme ve buna benzer gündelik hayat olaylarını içeren gelenek ve adet biçiminde göstergeleri de vardır. Bu içe dönük ve dışa dönük göstergeler birbirinden kopuk değildir. Tersine aralarında kesinlikle bağlantı ve uyum vardır. Şöyle ki, bu göstergelerin sonucu olarak kalpte beliren duygu ve heyecan dışa dönük belirtiler doğurduğu gibi dışa dönük davranışlar bütünü de kalpte belirli duygu ve heyecanlar meydana getirir. Yani zahir ile batının birbirine uyumunu zikrediyor İbn-i Teymiye rahimullah. Allah Azze ve Celle kulu ve elçisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi koyduğu bir yol, sünnet, bir yaşama tarzıyla birlikte gönderdi. Bu yol onun etrafında konmuş bir düzen, bir yaşama tarzıdır. Bu yolun başlıca özelliklerinden biri gerek gazaba uğramışların ve gerekse sapıtmışların yaşama biçimlerine ters düşen, onlarla bağdaşmayan davranış ve sözleri içermesidir. Buna bağlı olarak Allah Azze ve Celle dışa dönük gidişatta ve görüntüde de bu iki gruba benzemez olmayı, benzememeyi emretmiştir. Her ne kadar sıradan halkın çoğunluğu dış görünüşteki benzerliğin zararlarını kavrayamasa da bu prensip vardır ve başlıca gerekçeleri şunlardır. Dışa dönük gidişatta ve görüntüdeki ortaklık, ortaklar arasında zamanla ahlak ve davranış uyuşumuna yol açacak bir benzerlik ve uyum meydana getirir. Yani dıştaki bir benzeyiş kalpte de benzemeyi getirir. Gündelik hayatta bunun örneklerine sık sık rastlanır. Mesela alimlerin özel kılığına giren, onlar gibi giyinen bir kimsenin içinde zamanla bu zümreye katıldığı gibi bir duygu uyanır. Yine mesela askeri üniforma giyen kimsenin huy ve karakteri yavaş yavaş askerlerin huy ve karakterlerine benzemeye başlar. Tabii ki eğer adamın böyle bir eğilim göstermesini engelleyen bir sebep yoksa bu şekilde olur. Yine şunu da eklemek gerekir. Mesela kadın kıyafetleri giyen kimselerin kadınsılaşması, erkek kıyafeti giyen kadınların erkekleşmesi gibi. Dışa dönük gidişatta ve görüntüdeki ayrılık ve aykırılık Yahudi ve Hristiyanlarla Müslümanlar arasında kesin bir farklılığa ve bağdaşmazlığa yol açar. Bu farklılık ve bağdaşmazlık sayesinde Müslüman Allah'ın gazabına uğrayan gerekçelerle sapıklık sebeplerinden uzak kalacağı gibi Allah'ın hidayet ve hoşnutluğunu kazananlarla kaynaşır ve bunların sonucu olarak Allah'ın kendi kurtulmuş askerleriyle hüsrana uğramaya mahkum düşmanları arasında asla olmamasını emrettiği ilişki ve bağlılığın tamamen kesilmesi gerçekleşmiş olur. Kalp ne derece diri olur ve İslamiyet'i ne oranda gerçek anlamıyla tanırsa Yahudi ve Hristiyanlara karşı beslediği ayrılık ve farklı duygusu gerek içe gerekse dışa dönük olarak daha güçlü ve bazı Müslümanlara bulaşmış huylar ile kendi arasında koyduğu mesafe daha uzak olur. Tabii ki ben burada sırf çevreyi taklit etmekten kaynaklanan kuru bir inanca dayalı Müslümanlığı ve onun getireceği iğreti içe dönük ve dışa dönük özelliklerle bürünmüş olmayı kastetmiyorum. Bu iki kesimin dışa dönük gidişattaki ortaklıkları görünüm benzerliğine yol açar. Bunun sonucu olarak da hidayete ermiş ve Allah'ın hoşnutluğuna mazhar olmuşlar zümresiyle gazaba uğramışlar ve sapıtmışlar zümreleri arasındaki zahiri farklılık ortadan kalkar. Tabii bu prensibin daha başka gerekçeleri ve hikmetleri de vardır. Bütün bu söylediklerimiz söz konusu dışa dönük gidişatın aslında kesinlikle mübah olduğu, Yahudi ve Hristiyanlara benzemenin dışında hiçbir sakınca taşımadığı durumlar içindir. Eğer söz konusu gidişat unsuru onların kafir olmalarına yol açan özelliklerinden biri ise o zaman kafirliğin bir unsuruyla karşı karşıyayız demektir. Böyle bir şeyde onlarla ortak olmak onların kafirlik ve isyanlarına belli bir oranda katılmak demek olur. Bu prensibi hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir. En iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Yani küfür olan mesela Hristiyanların ibadet olarak bellerine bağladıkları onlara mahsus zünnar kuşanmak gibi. Aslında geniş bir çerçeve içine oturtulabilecek belirli ve özel bir meseleyi ele aldığımız için kafirlere karşı çıkmayı emreden bazı Kur'an, sünnet ve icma ümmet delillerini zikrederek işe giriştik. Bu deliller ister karşı çıkmanın her türlüsünü içersin, isterse belirli bir şeye karşı çıkmayı belirsin ve karşı çıkma emri ister gereklilik ve isterse müstahaplık anlamı taşısın, aradaki farkları göz önüne almadık. Bunun arkasından da özellikle bayram törenleri konusunda kafirlere benzemeyi yasaklayan delilleri açıkladık. Burada önemli belirtmemiz gereken bir incelik var ki o da şudur. Herhangi bir gruba uymak veya karşı çıkmakla ilgili olan emir, sırf o gruba uymaya niyetlenmenin veya sırf uymanın yararlı olmasından ileri gelebilir. Buna karşılık uymama yasağı da sırf karşı çıkmaya niyetlenmenin veya sırf karşı çıkma tutumunun yararlı oluşuna dayanabilir. Şu anlamdaki söz konusu uyma ve karşı çıkma tutumu, uyma ve karşı çıkma konusu davranıştan bağımsız olarak insana fayda ya da zarar vericidir. Öyle ki eğer uyma veya karşı çıkmaya konu olan davranış, uyma veya karşı çıkma tutumundan bağımsız olarak ele alınırsa söz konusu fayda ve zararı taşımayabilir. Yani bazen bu inançla birlikte zarar verebilir. İşte bu gerekçeyle bizler gerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerekse ilk Müslümanların öylesine davranışlarını örnek edinip uygulamaktan fayda sağlarız ki eğer bu davranışlar onlar tarafından yapılmamış olsaydı söz konusu faydayı bize sağlamayabilirlerdi. Yani bu davranışları sırf yani selefimiz yaptılar diye yaptığımız için bize yarar sağlamaktadır. Çünkü bu tutumumuz Peygamberimizle ilk Müslümanlara karşı duyduğumuz sevgiyi pekiştirir ve kalplerimizle onların kalpleri arasında kaynaşma meydana getirir. Bu da bizlere onlara diğer davranışlarında da uyma arzusu uyandırır. Bu sevgi ve kaynaşmanın şüphesiz başka yararları da vardır. Tıpkı bunun gibi kafirlerin öyle bazı davranışlarına uymak bize zarar olur ki eğer bu hareketleri onlar yapmamış olsalar onlara işlemek bize zarar dokundurmayabilirdi. Buna karşılık öyle davranışlar var ki bunlarla ilgili uyma veya karşı çıkma emri söz konusu davranışın faydalı veya zararlı olma gerekçesine dayanır. Yani o davranışın bizzat kendisi uyulması veya karşı çıkılması emredilen gruplar tarafından işlenmiş olsa bile özünde ya faydalı ya zararlı olma karakteri taşımaktadır. Bazen belirli bir davranışta bu iki gerekçe de bir araya gelebilir. Yani uyma veya karşı çıkma emri hem söz konusu davranışın özü itibarıyla faydalı ya da zararlı olmasına ve hem de bu davranışı işleyen gruba uymuş veya karşı çıkmış olmamıza dayanabilir. Bizden uyulması veya karşı çıkılması istenen davranışların çoğu bu karakterdir. Yani hem belirli bir gruba uymayı veya karşı çıkmayı ifade etmeleri açısından hem de aslında faydalı veya zararlı olmaları bakımından anlamlıdırlar. Bu ince noktayı mutlaka kavramak ve kavradıktan sonra hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın gerek mutlak ve gerekse kayıtlı olarak kafirlere benzememizi yasaklayan emirlerinin anlamı ancak bu incelik sayesinde anlaşılabilir. Bilesin ki Kur'an belirli bir davranışla ilgili olarak ancak genelleme ve sonuç çıkarma yoluyla hüküm bildirir. Kur'an'ın hükümlerini açıklayıp özelleştiren kaynak sünnettir. Buna göre biz bu genel kural hakkında önce Kur'an'da yer alan ayetleri zikredecek ve arkasından da bu ayetlerin anlam ve amaçlarını belirten hadisleri alacağız. Allah Azze ve Celle Câsiye 16 ile 19. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve kendilerini alemlere üstün kıldık. Ve onlara din konusunda açık bilgiler gönderdik. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra, ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekemezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir. Sonra sana da bu konuda belirli bir şeriat verdik. Sen ona uy, bilmeyenlerin keyfine uyma. Çünkü onlar seni Allah'ın azabından kurtaramazlar. Hiç şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Buna karşılık Allah günahtan kaçınanların dostudur. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde İsrailoğullarına birçok din ve dünya nimeti verdiğini, fakat onların kendilerine ilim geldikten sonra birbirlerini çekemedikleri için aralarında çatışmaya giriştiklerini, daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kuralları belirli bir şeriat bildirip ona uymasını emrettiğini ve bilmeyenlerin keyiflerine, hevalarına uymasını yasakladığını belirtiyor. Ayetteki bilmeyenler deyiminin kapsamına bu şeriata ters düşen herkes girer. Onların keyfiyeti, keyifleri, hevası demek de bu şeriata ters düşenlerin hoşlarına giden bütün görüş ve davranışlar, müşriklerin asılsız dinlerinin gereği sayarak uyguladıkları kurallar ile bunlara bağlı gelenekler demektir. Onlar bunlardan hoşlandıkları için bu alanda onlara uymak, onların keyiflerine uymak demektir. Böyle olduğu içindir ki kafirler kimi görüş ve geleneklerin Müslümanlarca uygulanmasından sevinç duyarlar. Bu durumdan hoşlanırlar ve böyle bir sonuca varabilmek için büyük maddi masraflar yapmaya seve seve katlanırlar. Onların gelenekleri arasında olan herhangi bir davranışı benimsemenin onların hevalarına uymak demek olamayacağı farz edilse bile, o konuda onlara karşı çıkmak böyle bir eğilimin söz konusu olmadığını ispat etmenin en kesin delili ve Allah'ın rızasını kazanmanın en geçerli yoludur. Ayrıca böyle bir davranışta onlara uymak, daha başka ve daha tehlikeli konularda da onlara özenmenin bir bahanesi olacaktır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kim bir yasak bölgenin koruluğun çevresinde dolaşırsa her an oraya girebilir sözü bunun delilidir. Yani bir kimsenin zahirde batıl ehline benzeyişi itikatta da benzemeye götürür. Yine küçük bir takım şeylerle başlayan şeriata aykırı hareketler daha büyüklerine götürür. Mesela düşünün İbn-i Mesud radıyallahu anh mescitte taşlarla zikreden o topluluğu kovuyor. Bu topluluğun yaptıklarına bakarsan taşlarla Allah'ı zikrediyorlar. Allah'ı zikrettiklerini de sayıyorlar. Görünüşte çok zararlı gözükmeyen bir şey. Bunda ne var ki? Niye bu kadar karşı çıktı İbn-i Mesud radıyallahu anh? İbn-i Mesud radıyallahu anh bunları kovuyor ve onlara ne diyor? Bunları diyor Allah Resulü yapmadı. Onun sahabeleri de hayatta. Ya siz sahabelerden daha hayırlısınız? Bu imkansız diyor. Veyahut da sapıklık kapısı açmaktasınız diyor. Yani Allah Resulü'nün sünnetine, onun sünnetinde geçmeyen bir ibadet tarzı yapmaya, sahabelerde bulunmayan bir şey çıkarmaya İbn-i Mesud radıyallahu anh sapıklık kapısı açmak diyor. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a en ufak bir muhalefet kapısını açmak, bidat görünümünde dahi olsa, ibadet görünümünde dahi olsa en ufak bir muhalefet kapısını açmak insanların akidede sapmalarına sebep oluyor. Nitekim bu topluluk Nehrevan Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'a karşı savaşmışlardır. Yani onlar amelde, hatta adab edep diyebileceğiniz bazı hususlarda sünnete muhalefet etmeyi küçük görmeyerek işe başladılar. Yani önemsiz görerek işe başladılar, küçük görerek işe başladılar. Onlar neticede akidede dahi Allah Resulüne muhalefeti küçük görmeye, önemsiz görmeye başlar hale geldiler. Bu sebeple Ali radıyallahu anh'a karşı savaştılar, kanlar döktüler. Bu iki endişeden hangisi göz önüne alınırsa alınsın amaç gerçekleşmiş olur. Gerçi ilk endişe daha önemli ve geçerlidir. Şu ayette aynı anlam dile getiriliyor. Rahat suresi 36-37. Ayetler. Kendilerine kitap verdiklerimiz aslında sana indirdiğimiz gerçekler karşısında sevinç duyarlar. Fakat sana karşı birleşen grupların bazı mensupları bu gerçeklerin bir kısmını inkar ederler. De ki, bana yalnız Allah'a kulluk etmem ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamam emredildi. Ben herkesi ona çağırırım ve dönüşüm de onadır. İşte bu biz bu gerçekleri Arapça bir hikmet kaynağı halinde indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan, artık seni Allah'ın azabından kurtaracak ne bir veli ne de bir koruyucu bulamazsın. Demek ki bir kimse ilimden yüz çevirirse, Allah ve Resulünden gelen hakikate muhalefet ederse, isterse bu işin öncülüğünü veliler yapsın veyahut da güvendiği, veli edindiği kimseler olsun, onların bu kimseye Allah'ın azabına karşı hiçbir faydası olmaz. Burada onların hevalarına, keyiflerine deyimindeki onlar, Allahu alem, Peygamberimize inmiş gerçeklerin bir kısmını inkar eden ve ona karşı birleşerek cephe oluşturan gruplardır. Buna göre Yahudi olsun, Hristiyan olsun veya bir başka kesim olsun, Kur'an'ın bir kısmını inkar eden her grup, her zümre ve her akım bu kategoriye girer. Allah Azze ve Celle aynı konuda başka bir ayette, Bakara 145'te şöyle buyuruyor. Eğer sana ilim geldikten sonra onların keyiflerine uyacak olursan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun. Demek ki onların dinlerinin gereği olan bir konuda veya dinlerinden kaynaklanmış bir geleneklerinde onlara özenmek, onların arzularına ve keyiflerine uymak demektir. Aslında onların arzularına ve keyiflerine uymak eylemi bunlardan daha önemsiz bir özentiyle gerçekleşir. Şu ayette konumuza büyük oranda ışık tutuyor. Bakara 120. ayet. Sen onların dinlerine, yani ideolojilerine, kültürlerine sıkı sıkıya uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki, asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer sen onların arzularına ve keyiflerine uyacak olursan artık seni Allah'ın azabından kurtaracak ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamazsın. Dikkat edilsin ki Allah Azze ve Celle ayetin bilgi verme özelliği taşıyan kısmında millet, yani ideoloji, kültür, din anlamlarına gelen kelimeyi kullanırken yasaklama cümlesinde arzu ve heva kelimesini kullanıyor. Çünkü söz konusu kavimler ve milletler ancak ideolojilerine ve uygarlıklarına bütünüyle uyulunca tatmin olurlar ve ancak bu takdirde karşılarındakileri benimserler. Yani tıpkı bizimkilerin işte Avrupa Birliği'ne girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah ayetinde açıkça beyan ediyor. Diyor ki siz onların dinlerine, ideolojilerine tabi olmadıkça onlar senden tatmin olmazlar. Onlar razı olmazlar. Bu yüzden onlara uymanın, onlara özenmenin azı da çoğu da yasaklanmıştır. Bilindiği gibi daha önce belirttiğimiz üzere onların bazı dini geleneklerine uymak, belirli oranda onların bir kısım arzularına uymak demek olduğu gibi, aynı zamanda diğer arzularında da onlara uyma ihtimalinin sınırları içerisine girmek demektir. Şimdi şu ayetleri okuyalım. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 145 ila 151. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verilenlere sen her türlü ayeti, delili ve mucizeyi getirecek olsan bile onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra eğer sen onların arzularına ve hevalarına uyacak olursan o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, yani Yahudi ve Hristiyanlar, onun peygamber olduğunu oğullarını tanıdıkları gibi bilirler. Buna rağmen onların bir grubu bile bile gerçeği saklarlar. Gerçek Rabbinin katından gelendir. Sakın bu konuda kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir istikamet vardır. Buna göre hayırlı konularda aranızda yarışınız. Nerede olursanız olunuz, Allah sizleri bir araya getirecektir. Allah her şeye kadirdir. Nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu hiç şüphesiz Rabbinin bildirdiği bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız yüzünüzü o yana çeviriniz ki insanların aleyhinizde kullanabilecekleri bir delilleri olmasın. Yalnız onların arasındaki zalimler, gerçeği tanımayanlar müstesna. İlk tefsir alimlerinin epey çoğu bu ayetlerin son kısımlarını yorumlarken şöyle demişlerdir. İnsanların aleyhinizde kullanabilecekleri bir delilleri olmasın cümlesinin anlamı, Yahudiler kendi kıblenize uymanızı aleyhinizde bir delil diye kullanarak, Müslümanlar madem ki bizim kıblemize uydular, yakında dinimize de uyarlar diye konuşmasınlar demektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayetlerin daha öncesini eğer takip edecek olursanız mealden, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle haber verir Allah Azze ve Celle. Biz diyor senin gözünün semaya ilişip durduğunu, gidip geldiğini bilmekteyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle aynı kıbleye, Kudüs'e doğru yönelmekten memnun değildi. İşte Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Siz artık Mescid-i Haram'a dönün. Allah Azze ve Celle bu bahsettiğim ayetin devamında diyor ki, yakında Rabbin seni razı olduğun kıbleye döndürecektir diyor. Bu ayet sünnetin vahiy oluşu konusunda getirdiğimiz delillerden birisi. Fakat burada konumuz farklı bir mevzu. Kafirlere benzememe konusu olduğu için o konuya girmiyoruz. Yahudiler bunu ümit ediyorlardı yani. O bizim kıblemize uyuyor, o halde dinimize de uyar yakında. Bu beklentide olmasınlar. Onlara sakın böyle bir his, düşünce vermeyin. Böyle bir delil vermeyin. Ayette bu ihtar var. Allah Azze ve Celle Müslümanların kıblesini değiştirerek Yahudilerin bu kozunu, bu dayanağını ellerinden almıştır. Bilindiği gibi delil, gerekçe terimi doğru olsun, eğri olsun tartışmalarda kullanılan dayanak demektir. Yine bu ilk dönem müfessirlerine göre bu ayetlerin son cümlesinde geçen yalnız onların arasındaki zalimler müstesna ifadesiyle Kureyşli müşrikler kastedilmiştir. Çünkü Müslümanların kıblesinin Mescid-i Haram yönüne çevrilmesi üzerine bunlar, Müslümanlar bizim kıblemize döndüler. Buna göre yakında bizim dinimize de döneceklerdir demeye başladılar. Bakın bu ayetleri gerçekten iyi düşünmek lazım. Bunlar üzerinde iyi düşünmek lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yani günümüzde pek çok şeye ışık tutacaktır bu ayetleri anlamak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Kudüs'e yönelerek namaz kıl emri yoktur bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavrı vardı. Sahabelerin belirttiği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelmeyen konularda kitapsızlara, müşriklere, kitapsız müşriklere muhalefet edip el kitaba uymayı severdi. Ta ki kendisine vahiy gelince kadar. Hatta saç tarama şeklinde dahi. Kendisine vahiy gelmediği sürece ehli kitaba benzemeye çalışırdı. Oruç tutma meselesi de dahil tabi. Bütün tavırlarında böyleydi. Ama burada ne var? Allah Azze ve Celle diyor ki artık Mescid-i Haram'a dön. Bu sefer müşrikler seviniyor. Düşünebiliyor musunuz? Artık bizim dinimize tabi olacak Muhammed diye seviniyorlar. Şimdi bu günümüzde pek çok şeye ışık tutacak bir husus dedik. Neden? Şimdi mesela günümüzde aleykümselam din düşmanı olan yani Türkiye'de yaşayan ve yönetimleri elinde tutan din düşmanı kesim ile Müslümanlara buldukları ilk fırsatta ellerinden gelen zulmü her halükarda yapacak olan din düşmanı, din aleyhtarı dinsiz kesim ile hem dinsiz hem din düşmanı kesim ile Müslümanlara düşmanlık etmeyen kesim arasında Müslümanların bir tercih durumu vardır. Nitekim Mümtehine suresinde de sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmaya uğraşmayan kafirlere iyilik yapmanızda bir beis yoktur diyor. Ama bu ayetlerin öncesinde Mümtehine 4. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın bir tavrı zikrediliyor. Biz sizleri tanımıyoruz. Biz sizleri reddediyoruz tavrı vardır. İşte Müslümanlara karşı savaşan, her türlü kötülüğü yapan kafirlerle böyle yapmayan, böyle davranmayan kafirler arasında ayrım yapmak Kur'an'ın bize bir öğrettiği tavırdır. İşte burada da şimdi düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kudüs'e yönelerek namaz kılsa ehli kitaba benzemiş oluyor. Mescid-i Haram'a dönerek namaz kılsa müşriklere benzemiş oluyor. Kitapsız müşriklere benzemiş oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmediği sürece ne yapıyor? Ehli kitaba benzemeyi tercih ediyor. Ve Kudüs'e yöneliyor. Allah Azze ve Celle de onu asla uyarmıyor. Niye Kudüs'e yöneliyorsun diye kınamıyor asla. Fakat belli bir süre sonra ve hikmetini de şöyle açıklıyor. Birazdan belki müellif de değinecek. Şeyhülislam İbn Teymiye de değinecek bu konuya. Sana tabi olanla topuklarının üzerinde gerisin geri dönenleri birbirinden ayırmak için. Bunlar belli olsun diye diyor Allah Azze ve Celle.
O sıraya kadar bir ayet gelmiyor.
O ana kadar bir ayet yok. Şimdi burada düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam belli bir süre Yahudilerin de yöneldiği kıbleye yöneliyor. Yahudilerle aynı safta gibi gözüküyor. Müşriklere karşı. Ondan sonra düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş insan. Hisleriyle hareket eden insan düşünün. Sonra çıkıyor diyor ki işte bundan sonra Mescid-i Haram'a yöneleceksiniz. Bu ne ya? Yani dinde değişiklik mi olur? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Veya dinde bugün bile nesi kabul etmeyen insanların tavrı budur. Dinde nesih yoksa bu Kabe'nin tahvilini nasıl açıklayacaksınız? Allah'ın dinde değişme yoksa Kabe kıble olarak tayin edilmeden önce ölen Müslümanlar batıl bir amel üzerine mi öldü? Batıl bir din üzerine mi öldü? Halbuki Allah Azze ve Celle kıbleyi Kabe olarak tayin ettikten sonra şöyle buyuruyor. Allah onların imanlarını zayi edecek değildir. Ama burada ne var? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlarla, yani hislerine aykırı bile olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacaksın. Şeriat bunu gerektiriyor. Bir insanın herhalde zoruna gider. Sen senelerce Yahudilere muvaffakat gösterip müşriklere aykırı hareket edeceksin. Sonra müşriklere aykırı müşriklerle muvaffakat edip aynı kıbleye yönelip Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edeceksin.
Bu esnada müşrikler de Kabe'ye...
Tabii, müşrikler Kabe'ye yöneliyor. Evet. Görüldüğü gibi, müellif şöyle devam ediyor. Görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle açıkça belirtiyor ki kıble değişikliğinin hikmeti bu konuda kafirlerden ayrılmak. Yani bugünkülerin bazı şey gibi, işte ben protesto ediyorum. Ne Kabe'ye yönelirim, ne Kudüs'e yönelirim diyor mu? Böyle bir tavır yok Müslümanlarda. Yani birisine müşrikler yöneliyor, birisine Yahudiler yöneliyor. Ben protesto ediyorum arkadaş. İkisine de benzemeyeceğim. Kabe'ye de yönelmem, Kudüs'e de yönelmem dese bu kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna muhalefet etmiş olur. Kıble değişikliğinin hikmeti bu konuda kafirlerden ayrılmak, onlara ters düşmektir. Böylece onların sapık beklentilerine kesin şekilde set çekilmek istenmiştir. Bilindiği gibi bu gerekçe, bu endişe bütün uyum ve karşı çıkışlarda vardır. Çünkü kafirin herhangi bir konudaki görüş ve davranışına uyulduğu takdirde bu uyum daha sonraki bağlılıkların gerekçesi ve basamağı olmaktadır. Tıpkı kıble konusunda Yahudiler için söz konusu olduğu gibi. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Âl-i İmran 105. ayet. Sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra bölünüp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. Ayette söz konusu olan zümreler aralarında 70'ten çok gruba ayrılmış olan Yahudilerle Hristiyanlardır. Bu yüzdendir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini onlar gibi bölünüp parçalanmamaya çağırmış, bu alanda onların kötü geleneğine özenmemizi yasaklamıştır. Bununla birlikte yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin 73 gruba ayrılacağını da haber vermekten geri kalmamıştır. Burada önemli bir nokta vardır ki o da şudur. Peygamberimizin falanca gibi olma, ona benzeme şeklindeki yasaklayıcı sözü sözel veya anlam bakımından genellik ifade eder. Genellik ifade etmediği durumlarda söz konusu zümrelere ters düşmenin, onlara benzemekten kaçınmanın şeriata uygun olduğu, şeriatımızda kesinlikle yasaklanmamış olan konularda onlara benzemekten ne derece uzak durulursa, özenilmesi kesinlikle yasaklanmış konularda onlara benzeme tehlikesine düşmekten de o oranda uzak kalınacağı anlamına gelir. Ki bu da çok önemli bir kazanç ve çok yararlı bir başarıdır. Şimdi de bu anlayışla Allah Azze ve Celle'nin Musa ile Harun'a, Allah'ın selamı herkesin üzerine olsun, hitap eden şu ayeti okuyalım. Yunus 89. ayet. Dosdoğru olunuz ve sakın bilmeyenlerin yoluna uymayınız. Başka bir ayette Araf 142'de şöyle buyurulmuştur. Musa ve kardeş Harun'a kavmim arasında benim yerimi al, düzeltici ol, sakın bozguncuların yolundan gitme. Musa aleyhisselam kardeş Harun'u yerine halife bırakırken böyle nasihat etmişti. Ve Nisa 115'i okuyalım. Kim doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelip müminlerin yolundan başka bir yola girerse onu seçtiği yolda baş başa bırakır ve cehenneme atarız. Kur'an'da aynı anlamda daha birçok ayet vardır. Bu ayetlerde görüleceği üzere özenilmemesi gereken zümrelerin yolları ve davranışları, müminlerin dışında kalanların yolları, hatta bozguncuların ve bilmeyenlerin yollarıdır. Şimdi bu genel kavramların kapsamına girmediği farz edilen herhangi bir yabancı görüş ve davranış düşünelim. Bu belirli yabancı görüş ve davranışın cinsinin yasaklandığı kesin olduğuna göre bu cinsin bütün türlerine özenmekten uzak durmak, kesin yasaklardan uzak kalmanın daha güvenli bir yolu olduğu gibi o belirli görüş ve davranışa yakın durmak da kesin yasaklara düşme tehlikesini daha yakına getirici bir tutumdur. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 48-49. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Sana kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve pekiştirici, destekleyici olarak gerçek uyarınca bu kitabı indirdik. Onların arasında Allah'ın sana indirdiği gerçeklere uygun hüküm ver. Sakın sana gelen gerçeklerden ayrılıp onların arzularına uyma. Biz her biriniz için bir düzen ve yol belirledik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat gönderdiği şeriatlerle sizleri denemek istedi. O halde iyiliklerde birbirinizle yarışınız. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size anlaşmazlığa düştüğünüz konuların mahiyetini bildirecektir. Onların arasında Allah'ın indirdiği gerçekler uyarınca hüküm ver. Sakın onların keyiflerine uyma ve onların seni Allah'ın indirdiği gerçeklerin bir kısmından saptırmalarından kendilerini sakındır. Eğer senden yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden kendilerini musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların çoğu sapık davranışlıdır, fasıktır. Görülüyor ki onların yoluna uymak, onların arzularına uymak veya arzularına uyma tehlikesiyle karşı karşıya olmak demek olduğu gibi, onların yoluna karşı çıkmak, onların arzularına uyma tehlikesinden kesinlikle uzak kalmak demektir. Bilesin ki Kur'an'da bizleri kafir milletlere benzemekten sakındıran ayetler ve onların davranışlarından uzak olmamızı ibretli örneklerle anlatan kıssalar, hikayeler pek çoktur. Mesela Allah Azze ve Celle kafirlere vereceği cezaları anlattıktan sonra bize dönerek bir ayette "Ey basiret sahipleri, ibret alınız." Başka bir ayette de "Onların hayat hikayelerinde şüphesiz akıl sahipleri için ibret, yani ders verici bir öz vardır." diyor. Haşr 2 ve Yusuf 12. ayetlerinde. Kur'an'da buna benzer ayetler pek çoktur. Bu ayetlerin bir kısmı bizim maksadımızı açıkça belirtirken, diğer bir kısmı da maksadımıza işaret etmekte veya bu konuya tamamlayıcı bir açıklık getirmektedir. Ayrıca şunu da belirtelim ki, kafirlere karşı çıkmamızın gerekliliği belirtilmek istenince, böyle konular söz konusu olunca bunu bu anlamdaki ayetlerin tümü değil, bazıları açıkça belirtmektedirler. Biz kafirlere her alanda ve genellikle karşı çıkmanın, ters düşmenin şeriatımıza uygun olduğunu vurguladık. Çünkü bizim bu konudaki asıl amacımız budur. Bu anlamdaki ayetlerin kesinlik ve gereklilik ifade edenleri öyle olmayanlardan ayırt etmeye gelince şu andaki amacımız bu değildir. Yani bazılarının gündeme getirdikleri İslam'da şekilcilik yoktur diye geveledikleri sözlerin bir hakikati yoktur. İslam'da şekiller de vardır. Ama bu şekiller şeriat tarafından belirlenen şekiller olmalı. Yani kafana göre bir muhalefet değil. Kafirlere muhalefetin de Peygamber aleyhissalatü vesselam en güzel muhalefeti yapmıştır. Bize göre muhalefet etmek gibi görülen şeyler aslında muhalefet olmayabilir. Veya bizim muhalefet olmadığını zannettiğimiz şeyler aslında muhalefet olabilir. İnşallah ileride belirteceğiz ki bayram törenleri konusunda kafirlere benzemek haram olan özentilerdendir. Bizim bu eseri yazarken güttüğümüz asıl belirli amaç budur. Bunun dışındaki meseleleri gündeme getirmemizin sebebi bu konuda amacımıza vardıran geniş çerçeveli bir genel kural meydana getirmektedir. Allah Azze ve Celle Tevbe 67-73. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Erkek ve kadın bütün münafıklar aralarında bir bütündürler. Hepsi kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar ve eli sıkı olurlar, cimri olurlar. Onlar Allah'ı unuttuklar için Allah da onları unuttu. Yani onlar Allah'ı terk ettikleri için, emirlerini terk ettikleri için Allah da onları terk etti. Münafıklar aynı zamanda fasıktırlar. Allah kadın erkek bütün münafıklarla kafirleri ebedi olarak cehenneme koyacağını kesinlikle bildirmiştir. Orası onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onları sürekli bir azap beklemektedir. Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, sizden daha çok servet ve evlat sahibiydiler. Dünyalık paylarının zevkine dalıp oyalandılar. Sizden öncekiler nasıl dünyalık paylarının zevkine dalıp oyalandılarsa siz de payınızın zevkine dalıp oyalandınız. Batıla dalanlar gibi siz de batıla daldınız. Oysa onlar amelleri dünyada ve ahirette boşuna gitmiş kimselerdir. Onlar asıl hüsrana uğrayanlardır. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lut kavminin başları üzerine ters dönen şehirlerinin haberleri gelmedi mi? Onların başlarına gelenleri duymadılar mı? Peygamberleri onlara açık gerçekler getirmişlerdi ama inanmadılar ve bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Allah onlara asla zulmetmemişti, tersine onlar kendi kendilerine zulmettiler. Kadın erkek bütün müminler birbirlerinin dostlarıdırlar. Aralarında iyiliği emredip kötülüğü yasaklarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulullah'a itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Hiç şüphesiz Allah aziz ve hikmet sahibidir. Allah, kadın erkek bütün müminlere altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler ve adin cennetlerinde alımlı meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması bunların hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, savaş. Onlara karşı sert ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü varılacak bir yerdir. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle münafıkların ve müminlerin niteliklerini, özelliklerini açıkladı. Bu iki zümrenin her ikisi de Müslüman görünüşlüdür. Yani münafıklar da Müslüman görünümündedir. Bu arada sözü geçen nitelik ve tutumlarına rağmen Müslüman gibi görünen münafıklarla ne olduklarını açıkça ortaya koyan kafirleri cehenneme atacağını bildirmiş ve peygamberine her iki zümre ile savaşmayı emretmiştir. Şunu belirtelim ki Allah Azze ve Celle'nin kulu ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendirip gönderdiği ve hele Medine'ye göç edildiği günlerden beri insanlar mümin, münafık ve kafir olmak üzere üç kategoriye ayrılmaya başlamışlardır. Yani hicretten sonra münafık sınıfı ortaya çıkmıştır. Mekke'de ise kafir ve mümin vardı. Hicretten sonra yani Müslümanlar biraz güç kazandıktan sonra artık münafık sınıfı da yani Müslümanların paylarından hissedar olmak isteyen, avantajlarından hissedar olmak isteyen münafık sınıfı ortaya çıktı. Kafir inkarcılığını açıkça ifade eden bir kimsedir. Onun durumu ve kimliği bellidir. Bizim buradaki amacımız ise Kur'an'da ve sünnette belirtilen münafıkların sıfatlarıyla ilgilidir. Çünkü kıble ehline yani müminlere asıl tehlike bu zümreden gelir. Yani Müslüman olduğunu ilan eden fakat Müslümanlara, iman ehline zarar veren kesim. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde münafıkları birbirlerinden olan bir bütün ve müminleri de birbirlerinin dostları olarak nitelendirmiştir. Bu tespiti şöylece açıklayabiliriz. Münafıklar duygu ve davranış bakımından birbirlerinin benzeri oldukları halde Allah Azze ve Celle onlarla ilgili olarak sen onları bir bütün zannedersin ama aslında kalpleri, duyguları başka başkadır buyuruyor. Haşr suresi 14. ayetinde. Demek ki onların kalpleri arasında sevgi ve bağlılık yoktur. Aralarındaki dayanışma ancak hep birlikte inandıkları ortak amaç var oldukça vardır. Bu ortadan kalkınca hemen birbirlerinden kopuverirler. Oysa mümin böyle değildir. O mümin kardeşini sadece yüzdeyken değil, gıyabında da sever ve destekler. Araya ülkeler ve çağlar girse bile bu böyle olur. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle daha sonra bu iki zümreyi gerek kendilerine dönük, sadece kendilerini ilgilendiren ve gerekse başkalarına dönük, başkalarını ilgilendiren davranış ve tutumlar bakımından tanıtmıştır. Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki ifadeleri alabildiğine geniş kapsamlıdır. Dini davranışlar üçe ayrılır. Şöyle ki, insanın dinle ilgili davranışları, amelleri iki türlüdür. Biri bir hareketi yapmak veya yapmamak. Öbürü de belirli bir hareketin yapılmasını veya yapılmamasını başkasına emretmek. Yapılan harekete gelince bu hareket ya bizzat yapana veya başkasına yararlı olur. Buna göre dini davranışlar bu şekilde üçe ayrılır. Bunların bir dördüncüsü yoktur. 1. Yararı sadece sahibine ait olan, başkasını ilgilendirmeyen dini eylemler. Mesela namaz kılmak gibi. Namaz kılmak sadece sahibine fayda verir. 2. Yararı başkalarına dokunan dini eylemler. Mesela zekat vermek gibi. Bunun yararı başkasına dokunur. 3. Başkasına yapılması emredilen dini ameller. Bu durumda eylemi yapan başkasıdır. Kişinin bu eylemdeki payı onun yapılmasını emretmiş olmasıdır. Mesela birisine bir güzelliği öğretirsin veya Müslüman olmasına vesile olursun. Onun yaptığı hayırlardan hep hissedar olursun. Yapan sen değilsindir ama o yaptığı halde veya birisine bir sünnet öğretirsin. O sünneti işlediği sürece onun ecri aynen sana da yazılır. Ondan hiçbir eksilme olmadan. Yine bir kimseye kötülük öğretirsin, o kötülüğü işlediği sürece aynı günah sana yazılır. Bunun gibi. Allah Azze ve Celle münafıkların niteliklerini belirtirken, onların münkeri emredip, kötülüğü emredip, marufu yani iyiliği yasakladıklarını, buna karşılık müminlerin özelliklerini belirtirken de, onların iyiliği emredip, kötülüğü yasakladığını vurguluyor. Maruf, iman ve salih amel türünden Allah'ın sevdiği, hoşlandığı davranış ve tutumların tümünü içeren bir terimdir. Münker de Allah'ın hoşuna gitmeyen, onun tarafından yasaklanan bütün davranış ve tutumları içerir. Münafıkların niteliklerini belirten bu ayetin devamında ellerini tutarlar, alıkoyarlar diye buyruluyor. Ünlü müfessir, tabi müfessirlerinden Mücahit Rahimullah bu ayetin bu cümlesini ellerini Allah yolunda harcama yapmaktan alıkoyarlar diye tefsir ederken bir başka müfessir Katade'nin açıklaması ellerini her türlü hayrı işlemekten geri tutarlar şeklindedir. Görüldüğü gibi Mücahid'in yorumu mali yarar sağlamaya işaret ederken Katade'nin yorumu hem mali hem de bedeni yarar sağlamaya işaret etmektedir. Eli tutmak, onu alıkoymak cimrilik ve el sıkılığı anlamına gelen bir deyimdir. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayette ellerini ne sımsıkı boynuna bağla ve ne de sonuna kadar aç buyurmuştur. İsra 29'da. Aynı anlamdaki bir başka ayet, Maide 64. ayeti şöyle. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Tersine bağlı olan kendi elleridir. Ayrıca böyle dedikleri için lanete uğradılar. Oysa Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Bakın burada Yahudiler Allah'a iki el nispet ediyorlar değil mi? Allah Azze ve Celle bunu reddetmiyor. Benim iki elim yoktur. Yahudiler iftira ettiler demiyor Allah Azze ve Celle. Fakat Yahudiler Allah'ın ellerini sıkılıkla yani cimrilikle niteledikleri için bilakis Allah'ın iki eli de açıktır diye mukabele ediyor, cevap veriyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet aynı zamanda Allah'ın iki elinin olduğunu ispat eden ayetlerden birisidir. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin elleri mahlukun ellerine benzemez. Onun keyfiyeti bilinmeyen, kendine mahsus, hakiki eli vardır diye itikad etmemiz gerekir. Yine önceki ayetlere dönersek, münafıkların ellerini tutma, vermekten alıkoyma niteliklerine karşılık müminler hakkında onlar zekatı verirler buyruluyor. Zekat her ne kadar şeriatta belirlenen mali bir verginin adı ise de daha geniş anlamda başkalarına sağlanan her türlü mali ve bedeni yararı faydayı içeren bir terimdir. Yine aynı ayetin devamında münafıklar için onlar Allah'ı unuttukları için Allah da onları unuttu buyruluyor. Allah'ı unutmak demek onu zikretmemek, anmamak demektir. Münafıkların bu niteliğine karşılık olarak müminler onlar namazı kılarlar diye nitelendiriliyor. Namaz da tıpkı zekat için dediğimiz gibi hem farz namazları hem de nafile namazları içerir. Namaz terimi ayrıca gerek sözlü ve sözsüz, manevi bütün zikir, Allah'ı anma türlerini ifade eder. Nitekim sahabilerden İbn Mesud radıyallahu anh, Allah'ı zikrettiğin, andığın sürece istersen çarşıda dolaşıyor ol demiştir. Muaz bin Cebel, Allah ondan razı olsun, ilmi çalışma yapmak tesbihtir. İlimle meşgul olmak tesbihtir, Allah'ı tesbih etmektir derlerken namazın bu geniş anlamını vurgulamışlardır. Evet, Allah izin verirse bu konuya yine devam edeceğiz. Bugünlük burada noktalıyoruz. Yani sözün hülasası, Allah Azze ve Celle bizi kafirlerden benzemeyi yasaklıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklıyor. İleriki haftalarda inşallah bu konu delilleriyle ve detaylarıyla daha geniş bir şekilde gelecek. Burada anlamamız gereken şu, benzemek sebebi olan vesile, İster bizzat faydalı olsun, ister zararlı olsun, sırf kafirlere benzemeyi içeriyorsa ondan uzak durmamız. İsterse hiçbir anlamı olmasın, ya bunda ne zarar var ki denilsin, veya bunda ne fayda var ki denilsin, böyle bir benzemekten kaçınmamız. Salihlere ise, müminlere ise insanların gereksiz gördüğü bir şeyde dahi benzemek var. Mesela Müslümanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetinden dolayı sarık sarmaz. Sarık sarmak dinde emredilmiş mi? Emredilmemiş, teşvik edilmemiş hatta değil mi? Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzeme maksadıyla bir kimse sarık sarsa bu benzeme onun kalbindeki sevgiyi pekiştirir ve bu sevgiden dolayı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetten dolayı o kimsenin imanı artar. Ama sarık sarmanın kendisine biz ibadet demiyoruz. Sarık sarmak şu kadar ecirlidir demiyoruz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda sahip bir şey gelmemiş. Fakat biz sarık sarmaya da kesinlikle karşı çıkmayız. Çünkü bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketidir, fiilidir.
Ya Peygamber Efendimiz kendisi yaptığı için biz de örnek alacağımız kişi olduğu için.
Evet.
Bunu yapabiliriz yani
rahat. Tabii ki. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şeylerin, fiillerinin en düşük derecesi kendisine mahsus olan haller dışında mubah olmasıdır. Onun meşru olmasıdır. Bunu yapmak meşrudur. Yani sarık sarmak meşrudur diyebiliriz. Şimdi düşün. İbni Ömer radıyallahu anhuma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her fiilini taklit ederdi. Yani bir yolda giderken bir kavis yapmış olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İbni Ömer radıyallahu anhuma oradan geçerken o kavisi yapardı. Ali radıyallahu anh bir gün bir hadis rivayet ediyor. Konuşması esnasında semaya bakıyor ve gülümsüyor. Yani dinleyenler bir anlam veremiyor ve soruyorlar bunun hikmetini. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi söylerken aynen bu hareketi yaptı diyor. Ben de o yüzden yaptım diyor. Şimdi sahabeler bakın böyle en ufak bir benzeşmeyi ihmal etmiyorlardı. Aynı şekilde kafirlere benzeme de bu şekildedir. Şimdi düşünün Ayşe radıyallahu anha kadınlardan birisinin
erkek terliği giydiğini görüyor. Ve derhal diyor ki Allah Resulü kadınlardan erkeklere benzeyenleri ve erkek elbisesi giyenleri, erkeklerden de kadın kıyafeti giyen ve kadınlara benzeyenleri lanetledi diyor. Terlikte bile bakın. Belki kıyafet cinsinden erkeklerle kadın arasındaki benzeşmeyi en az gündeme getiren şey terliktir. Onda bile hassas davranıyorlar. Ama günümüzde bazıları tutuyor, küpe bile takıyor. Ya bunda ne var ki diyor. Yani Yavuz Selim takmış, yok köleliği ifade ediyormuş. Hayır. Bunda bir hayır olsaydı, bu kulluğun güzel bir ifadesi olsaydı herhalde kulların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu yapardı. Veya sahabeler bunu yapardı. Bunlar benzemek, hatta tabii o konuda başka bir şaibe de var. İşte o Yavuz Selim'in resminin aslında Safevi'nin resmi olduğuna dair başka bir şaibe var da bizi ilgilendiren durum burada. İsterse Yavuz yapmış olsun fark etmez. Mesela insanlar işte sevgi, hümanizm dedikleri, işte fıtri yöneliş dedikleri hususlarda Mevlana Celaleddin Rumi derler. Şebi Arus törenleri yaparlar. İşte insanlığa işte barışı, sevgiyi aşılamada çok üstün bir insandır derler. Ama Mevlana dedikleri şahsa aynı bu ilgiyi ve sevgiyi gösteren insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a göstermezler. Neden? Çünkü aslında Celaleddin Rumi denen şahıs Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmediği bir takım şeyler yapmıştır. Onun getirmediği şeyler getirmiştir. Şeriata muhalefet etmiştir. Onlar Allah dostu görünümünde bunu bayraklaştırarak aslında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet kapısını açmayı arzuluyorlar. Veyahut günümüzde hermeneutikçilerin, tarihselci bakışın Ebu Hanife'yi bayraklaştırması gibi. Ebu Hanife'yi neden bayraklaştırıyorlar? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine en çok muhalefet eden Ebu Hanife'dir. Böylelikle demek ki sahih hadis olmasına rağmen bak Ebu Hanife bile buna muhalefet etmiş, bizler de muhalefet edebiliriz. Canım akıllı olun biraz, akılcı olun diyerek Yaşar Nuri'nin kitabını okuyun. Bunların amacı Ebu Hanife'yi sevdiklerinden, takdir ettiklerinden değil. Ebu Hanife'yi basamak olarak kullanmak istediklerinden. Bunlar İslam'ı kendi isteklerine, hevalarına uydurabilmek için bu isimleri kullanmaktan hiç çekinmezler. Siz İslamoğlu'nun, Zulmetoğlu'nun, İbn-i Teymiye'yi sevdiğini düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü İbn-i Teymiye'nin eserlerini okuyun, akidesini inceleyin ve İslamoğlu'yla karşılaştırın. Ya bu kafir ya o kafir dersiniz. Ama bu adam tutuyor kendi küfrüne delil getirebilmek için İbn-i Teymiye'nin şaibeli bir ifadesini kullanmaktan hiç çekinmiyor. Ve İbn-i Teymiye'nin akidesi şu kadar bir şey ifade ederken o bu kadarını söylüyor ve bunu da İbn-i Teymiye dayandırdığını iddia ediyor. Bunlar sahtekar, Müslümanları aldatmaya çalışan, ağzından salya akan mahluklar gibi kırıtan, yani çok daha ağır ifadeler onlara yakışır aslında ve hani bir laf vardır. Nezaketin fazlası yalancılığın türlerinden birisidir. Aynı şekilde tevazunun fazlası da kibirden ileri gelir. Bunlar bu sahtekar görünüşleriyle asıl maksatlarını gizlerler, maskelemek isterler. Allah İslam ümmetini bunların şerrinden muhafaza eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.